Türk tarihinin izinde.
Türk tarihinin izinde birlikteliğimiz başladı. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Programı Neslihan Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Cihan Aydoğan, ben Sedat Ağoğlu. Sevgili dinleyicilerimiz, tarihçi, Milli Eğitim Bakanlığı Tarih Terbiye Kurulu üyesi Doçent Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikte stüdyomuzda hocamız ve bir konuğumuzla birlikte. Öncelikle Güray hocamıza hoş geldiniz demek istiyorum. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Ve çok değerli tarihçi, yazar Doktor Ahmet Cebeci hocamız bugün Türk Tarihinin İzinde programında Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda bizlerle. Hocam hoş geldiniz, merhabalar.
Hoş bulduk, merhaba efendim.
Sevgili dinleyicilerimiz, az sonra önemli bir konuya, Türk tarihinin bambaşka bir sayfasına, gagavuzlar konusuna gireceğiz. Ama önce hep yaptığımız gibi sorularınız ve yorumlarınız için telefon numaralarımızı anımsatmak istiyorum sizlere. 463 3419 ve 463 3421 telefon numaralarımız. Belge geçer numaramız 463 3284. Elektronik posta adresimiz trttürktarihi@trt.net.tr. Twitter adresimiz @trttürktarihi ve kısa mesaj numaramız da 535 472 6011. Değerli dinleyicilerimiz, başlıyoruz sohbetimize. Öncelikle Doktor Ahmet Cebeci hocamızı bugün özellikle çağırdık biz buraya. Kırmasınlar, geldiler. Hocam bir kez daha teşekkür ediyorum.
Ben de teşekkür ediyorum. Davetiniz için teşekkürler.
Ve duyurmak istiyorum dinleyicilerimize ki gagavuz tarihi konusunda Türkiye'de çalışan Güray hocam tek belki de,
evet,
Ahmet Cebeci
bu
hocamız.
Bu alanda doktora yapan, 30 yılı aşkındır emek veren bir hocamız Doktor Ahmet Cebeci. Hem bölgeyi tarihi açıdan biliyor hem de kaynaklarını biliyor, gagavuz tarihini. Gagavuzların geçmişini en iyi bilen belki de dünyadaki sayılı bir uzman olarak hayatta hocamız, sağ olsun, var olsun.
Bir de ben kendi adıma teşekkür edeyim. Kendisi de benim üniversite yıllarımda hocamdı. Türk tarihini sevmemde büyük katkılar olmuştur. Hocam çok çok teşekkürler o yıllarda bu tarihi bize, öğrencilerinize sevdirdiğiniz için. Daha sonraki öğrencilerinize de sevdirdiğiniz için iyi ki varsınız, sağolunuz. Şimdi Güray hocam, Oğuzlar konusunu iki hafta mümkün olduğunca özetlemeye çalıştınız. Bunları eklemek istedikleriniz var mı? Ardından gagavuzlara geçelim. Kimdir gagavuzlar,
evet,
sorusuna.
Oğuzlar konusu çok geniş, uzun zamanlar ders olarak da anlatılabilecek bir konu. Vaktiyle Profesör Doktor Faruk Sümer Hoca bunu bir ders olarak iki dönem boyunca okuturdu bildiğim kadarıyla. Dil tarih coğrafyada hocayken. Yani o kadar geniş işlenebilecek, oldukça da Türk tarihinin büyük bir bölümünü kapsayan bir konu. Oğuzların Yabgu Devleti dönemindeki hayatları, yani siyasi varlıkları çok detaylı olarak araştırılmaya muhtaç hala. Yani yeni bilgiler, belgeler bizim önümüzü açacaktır. En son olarak şunu söyleyebiliriz. Oğuz Yabgu Devleti 8. yüzyılın ikinci yarısında bağımsızlık yaşamaya başlamış ve 11. yüzyılın ilk yarısına kadar bu bağımsızlıklarını büyük oranda korumuşlardır. Tabii o dönemin şartlarını düşündüğümüzde yer yer devletler kendilerinden güçlü başka devletlere ya da imparatorluklara vergi vermek durumunda kalmışlardır. Oğuzlarda da bunu yer yer görürüz. Yani yer yer rakiplerine, mesela Hazar devletine, Bulgarlara, İdil Bulgarlarına vergi vermek zorunda kalmışlardır. Kendilerinden güçlü olan beylere tabi olduklarını yer yer söyleyebiliriz. Ancak bir devlet varlığı söz konusu Oğuz Yabgu Devleti adıyla veya Oğuzlar Devleti adıyla ve bu devletin sahip olduğu coğrafyada Türklerin çoğunluğu Müslüman. Yani o açıdan baktığımızda ilk Türk Müslüman Türk devletlerinden birisidir Oğuz Yabgu Devleti. Yani Oğuz Yabgu Devleti'nin İslamiyet'e geçiş döneminin bir devleti olduğunu söyleyebiliriz. Başkentleri Yenikent'te, Müslümanlar yaşıyordu ve bunlar Türk Müslümanlardı. Türkmen kelimesi de ilk defa onların bu tarihleri döneminde Oğuzların bazı kolları için kullanılmaya başlanmıştır. Ve hatta Oğuzların bir dönem sonra tamamına da ad olmuştur Türkmen kelimesi de yer yer. Yani Oğuz kelimesi ile birlikte kullanıldığı ve ortaya çıktığı için. Oğuz kelimesi tabii daha eski bir kelime ama Türkmen kelimesi de Oğuzlar sahasında ortaya çıkmış bir kelimedir. Oğuzlarla ilgili 10. yüzyıldan sonra parçalanan, ayrılan kollardan bahsedebiliriz. Yani 11. yüzyılın başında Selçukluların güçlenmeye başlaması, ardından Oğuzların yaşadıkları Aral-Hazar bölgesinden baskıyla, gerek kuzeyden gerekse doğudan gelen baskılar neticesinde, Kuman Kıpçaklarında baskısıyla ayrılarak büyük bir kol halinde Karadeniz kuzeyine gelmeleri söz konusu. Yani bugün Ukrayna, Moldova, Romanya bölgesinde Dobruca bölgesine doğru gelerek yerleşmeleri ve burada üstlenmeye çalışmaları söz konusu.
Ve böylece yavaş yavaş, yüzyıl, tabii. Evet hocam, yani, Gagavuzlara doğru.
Gagavuzların tarihi de işte bu dönemle örtüşmektedir. Yani bölgedeki Türk varlığı, tabii daha önceki Türklerin varlığı da söz konusu.
Anlattınız
yani
teçeneklerle hocam, evet.
Karışmaları. Burada büyük bir hastalığa düçar kalmışlardır. Çok kalabalık bir Oğuz kitlesi Balkanların kuzeyinde, Bizans'la sınır bölgede. Eğer böyle bir hastalıkla yüzleşmeselerdi, ardından gelen bazı askeri siyasi sorunlarla yüzleşmeselerdi, çok güçlü bir devlet olarak bölgede varlıklarını uzun yıllar sürdürme potansiyeline sahipti.
Ki bu hastalığın siz veba olduğunu tahmin ediyorsunuz, evet. Güray Hocam. Şimdi buradan devam ettiğimizde değerli dinleyicilerimiz programımızda, hocam Ahmet Hocam, genellikle Osmanlı tarihi üzerine bizim tarihimiz yoğunlaşmış durumda. Bu programda biz bunun öncesinin de çok önemli bir tarih süreç olduğunu, çok önemli Türk boylarının, Türk devletlerinin yaşadığını aktarmaya çalışıyoruz. Sakalar, Bulgarlar, Sibirler gibi Güray Hocamız bizlere aktardı. Bilinmeyen bir yüzü var tarihimizin. Bir sayfası da bunun Gagavuzlar. Kimdir hocam Gagavuzlar?
Evet, Gagavuzlar da Oğuz dünyasının bir kolu. Oğuzlar malum Hunların devamıdır. Türk dünyası milattan önce 3. yüzyılda 3. yüzyıla kadar Türk dünyasının lideri Sakalardı, Saka Türkleri veya Sak da deniyordu bunlara. 3. yüzyılda milattan önce 3. yüzyıldan itibaren yani Mete devri Türk dünyasını Hunlar lider oldular. Hunlar daha sonra Göktürk devleti, Hunların devamıdır. Göktürklerden sonra da Yavku devleti, bunlar hep Oğuzlardı. Yani Hun adı 4. 5. yüzyıldan itibaren Oğuz olarak değişti. Oğuzlar Türk dünyasının en kalabalık topluluğudur. Bugün Türk dünyası deyince 250 bin kişilik bir topluluktan başlıyor. 250 milyon,
milyon
bir
hocam, topluluktan. Evet.
Bunun 150 milyonu Oğuz Türkleridir. Yani bunu dilciler tasnif ederken Oğuz Türkçesi, Batı, Güneybatı Türkçesi derler. Bu gruba giren Türkiye Türkleri, Balkan Türkleri, işte Türkmenler, Azerbaycanlılar, Irak, Suriye gibi yerlerdeki Türkmenler ve Gagavuzlar.
Onlar da Bayat.
Bu evet. Oğuz topluluğunu teşkil ederler. Oğuz Türklerin devamıdır. Yani Hunların devamıdır. Diğer Kıpçak boyları, işte şeyler.
Peçenekler var.
Yani bugünkü Türk dünyasında bizim bildiğimiz Kıpçak boylarını artık Tatar'dır, Kırgız'dır, Kazak'tır, Başkurt'tır, bunlar ikinci bir kalabalık topluluk. Üçüncü kalabalık topluluk Doğu Türkleri.
Şeyler, yani Türkistan coğrafyasında.
Türkistan coğrafyasında, yani Uygurlar. Bir de Kuzey Türkleri var. Yine Altaylar ve diğer daha küçük gruplar, Yakutlar gibi.
Çuvaş ve Yakutlar mı, evet, hocam?
Bütün bunların, evet, toplamı 250 milyonu buluyor. Ama en büyük topluluk Hunların devamı olan Oğuzlardır. Oğuzlar. Oğuz Türkçesi bugün Türkiye Türkçesi diye anılır. Yani dünya çapında Türkiye Türkçesi en kalabalık nüfusa sahip. Türkiye Türkçesi deyince Balkanlardaki Türkler, Türkmenler, Azeriler hepsi anlaşılıyor. Hepsi bu şeye girer. Türkiye Türkçesi veya Güneybatı Türkçesi grubuna girer.
Hocam Türkmenistan da aynı şey, değil mi?
Evet, evet. Türkmenistan da bizim gruptan. Yani biz Gagavuzlardan bahsederken onların da Türkmen olduğunu, Oğuz olduğunu bilmemiz gerekir. Gagavuzların ataları Uz diye anılmış. Bizanslar Oğuz kelimesini Uz şeklinde yazdığı için Oğuz, Uz'a dönüşmüş.
Evet.
Onlar da Oğuzların bir kolu.
Burada alfabenin özelliğinden daha dolayı mı bu şekilde bir yazım gerçekleşmiş hocam?
Bizans'ın yazısından dolayı yumuşak Bizans
işte onu
dilinde hocam, olmadığı evet. için Oğuz Uz olmuş. Şimdi güzel bir şey var, örnek var. O Uzların, yani Yunanistan'a yerleşen Uzların orada bağcılık çok yaygındır Uzlar arasında. Daha Balkanlarda da öyle, yani Bulgaristan'da, Moldova'da. Yunanistan'daki Gagavuzlar da bağcılıkla uğraşırlar. Yani birinci dereceli şeyler, meşgaleleri budur. Ve Uzo diye bir rakı var şeyde.
Yunanistan'da hocam Yunanistan'da, meşhur Uzo. Evet.
Uzo. Ama o Uzo diye yazıyor. Yumuşak G yok. O Uzo. Yani o Uzo olduğu gayet açık.
Yani buradan bu, evet hocam.
Evet. Yunanistan'daki Gagavuzlar rakılarıyla meşhur o şeyi, Oğuz adını oraya damgalamışlar yani. Bütün dünya bunu oradan takip edebilir. Evet. Yani bu rakıyı.
Hocam hangi tarihe, nereye kadar tarihlendirebiliriz? Nereye kadar götürebildiniz şimdi Gagavuzların tarihini?
Gagavuzların tarihini şöyle diyelim. 9. yüzyılda, milattan sonra 9. yüzyılda, 880'lerde Oğuzlar iki gruba ayırıyorlar. Oğuzya bu devleti, Müslüman Oğuzların kurduğu bir devlet. Diğer Şamani Oğuzlar dedi Osman Turan hocanın. Yani henüz,
Allah rahmet eylesin, büyük değerli evet, tarihçimiz. Evet.
O Şamani Oğuzlar dediği aslında Gök Tanrı Oğuzları. Eski Türk dinine inanan Oğuzlarla yeni Müslümanlaşmış Oğuzlar arasında bir çatışma çıkıyor. Daha kalabalık olan Müslüman Türkler, bunları Müslüman Oğuzlar batıya doğru sürmüşler, Ukrayna bozkırlarına doğru. Daha sonra Ukrayna bozkırlarına aslında onları sürenler şeyler, Kıpçaklar. Yani evet. Büyük Oğuzlar Volga boylarına sürmüş. Volga deltasına. Ural Yayık diye bir nehir var. Yayık nehriyle Volga arası ne yurt? Üst yurt. Üst yurt o bölgenin adı. Üst yurda sürmüşler bunları. Onları da oradan Kıpçak Türkleri gelince batıya doğru, Ukrayna'ya doğru sürmüşler. Bunların baskısıyla, bu Oğuzların, Uzların yani baskısıyla Peçenekler Tuna'dan geçip Deli Orman'a yerleşiyorlar. Dobrucan'ın da bir kısmına yerleşiyorlar. O Peçenekler İdil-Ural bölgesinden gelen, yani İdil-Ural Türkleri, Bulgar Türkleri, ilk Müslüman Türk devleti. Yani bizim tarihte bildiğimiz 920'de bilmem.
Bulgarlarını ele aldık.
Yani İdil Bulgarlarını Güray hocamız evet, söyledi. Bunu tekrar etmekte yarar var. Bizim
Bulgarlar,
ilk bildiğimiz, evet hocam. Evet,
100 yıl bizim bildiğimiz, yani tarihlerimizde yazan 920, 10. yüzyılda kitle halinde Müslüman oldular diye ilk Müslüman Türk devleti Karahanlı Devleti diye yazar, çizer.
Esat-ı
yanlış.
Evet hocam.
Yanlış. Doğrusu İdil, Volga İdil Bulgar Devleti ilk Müslüman Türk devletidir. 880'lerden kalma bir Şan Kızı Destanı var. İlk Türkçe, o devirde ilk Türkçe kitap bu. Yani o zamana kadar Türkçe yazıya henüz geçmemiş. Mesela Kaşgarlı'nın şey 11. yüzyılda 1072.
Ahmet hocam, şimdi bu programı, bu Türk tarihinin izinde programını Neslihan Değirmencioğlu ile birlikte hazırlayıp sunmaya başladığımızdan beri çeşitli sürprizlerle Güray Hoca bizi karşılaştırıyor. Şimdi siz de devam ediyorsunuz. Örneğin denizcilik Çakabe ile başlatırız biz tarihimizi, ama Güray Hoca çok öncesinde, ta Gazneli Mahmut döneminde, hatta öncesinde de Türklerin denizcilikle uğraştığını söyledi. Şimdi siz ifade buyurdunuz ki ilk Türk devleti bizim artık
ezberli devleti.
Evet. Değildir, İdil Bulgar Türkleridir diyorsunuz. Buyurunuz, evet, devam ediniz hocam.
İdil Bulgar Türklerinden gelen dervişler bugünkü Romanya topraklarında devlet kurmuş olan Peçeneklerin arasında Müslümanlığı yayıyorlar. Aralarında bir şey çıkıyor, onların da kavga. Sonra topluca Müslüman oluyorlar Peçenekler. Tuna'yı geçtiklerinde bir grup 1036.
Tarih olarak 11. yüzyıl olduğunu belirtelim hocam.
Bir grup, 200 bin kişilik bir grup 1036'da Tuna'yı geçerek Silistre bölgesine yerleşiyor. İkinci bir grup da 1048'de, yani 12 sene sonra da bu uzların baskısı. Uzları da çünkü bastıran peçenekler var, şeyler var. Peçenek değil de kumanlar var. Yani Kıpçak Türkleri bunları batıya sürünce onlar da Tuna'dan peçenekleri şeye atıyorlar. Güneye atıyorlar. Peçenek devleti böylece yıkılmış oluyor. Peçenek Hanı, son Peçenek Hanı Turak Han bir kaleye komutan oluyor. Kalenin adı da ilk defa Bizanslar oraya bir kale yapıyor. Turak Han adını veriyor. Turak Han Kalesi. Bugün halk arasında Turakan'dır o kalenin adı. Turakan şehri. Tutrakan diye anılır. Bulgarlar bunu Tutrakan'a çevirmiştir. Osmanlı devrinde de Tutrakan diye bilinir. Mesela Tutrakan eşkıyası, Tutrakan delikanlısı gibi deyimler vardır. İstanbul'da da birbirinin ayağına bassa Hösbe Tutrakan'dan geldin diye.
Değişti, şey evet hocam.
Değiş var yani. Tutrakan'ın çok bol ormanları vardır, deli orman ormanları. Oradaki eşkıya biraz para toplayınca gidip Kasımpaşa'ya yerleşiyor. İstanbul'da oluyor, İstanbul'da.
Hocam bir nefeslenelim. Evet. Ardından devam edeceğiz. Değerli dinleyicilerimiz, Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndasınız. Türk Tarihin İzinde programında.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türk Tarihinizinde değerli hocalarımız Doçent Doktor Güray Kırpık ve Doktor Ahmet Cebeci hocalarımızla sohbetimize devam ediyoruz. Bu ilginç sohbeti sürdüreceğiz. Ancak bir dinleyicimizin sorusu var. Polonya'dan aramış bizi değerli dinleyicimiz. Aktarayım hocalarımıza. Bugünkü Macarlar Hunlar mıdır? Eğer öyleyse neden Atilla'yı kabul ediyorlar da Türk olduklarını kabul etmiyorlar demiş. Yani bu soru Macarların kökenine ilişkinde bir soru. Ahmet Hocam.
Evet, Macarlar Hunlardır diye bilinir genelde ama şimdi işin doğrusunu Macar profesör, tarihçi Laszlo Rassoni, Türk kültüründe çalıştı. Ankara Üniversitesi'nde Macarca kürsüsünü yönetti yıllarca. Onun Tarihte Türklük diye bir kitabı var. Orada Macarların tarihini iyi açıklığa kavuşturmuş. Şimdi Macaristan'daki Türkler, yani bugünkü Macarlar Hunların devamı değildir. Hungarya adı ama oradaki Hungarya Ungur
bir karışma akrabalık
Fin-Ugor diyorlar o kavme. Fin-Ugor. Yani bunlar bir Ural bölgesi, Ural dağlarında o bölgede
yerleşen kavim. Hocam kelimenin onomastiği Hunlardan gelmediğini gösteriyor.
Evet.
Evet.
Yani bunların içinde Hunlar var. Hunlar o bölgeye yerleştiler. Evet. Hunların merkeziydi. Ama az bir Hun kitlesi orada kalmış. Daha sonra Macar diye bir kavim, Finugor kavimlerinden, Oguz kavimlerinden, Ogur kavimlerinden, Ogur Bulgarları Türktür. Ugor ayrı bir şey. Ugor Fin demek. Finugor kavimleri bizden ayrı bir kavim. Onlar gene Turani kavim ama
hocam Türkçe değil. Onların dilleri de sondan eklemeli bir dil benim bildiğim
evet,
kadarıyla.
Evet, öyle.
Evet.
Türkçeyle akraba bir dil ama.
Altaistik kavim evet hocam.
Evet, Hun asıllı değiller. İşte o Macar kavmi 980'lerde 960-80 arası Romanya'dan gelerek, Karpatlardan gelerek gidip Orta Macaristan'a yerleşiyor. Bugün bizim Türkçe Macar dediğimiz kavim o tarihi 9. yüzyılda oraya yerleşen bir Fin-Ugor, Ural kavmi. Daha sonra buraya yani onlardan önce gelen bir de şeyler var. Orta Asya'dan Göktürklerin sürdüğü Avarlar var. Avarlar da Macaristan'da bir devlet kurdular. Yani Hunlar, Avarlar oraya yerleşen Macarlar. Ondan sonra Kumanlar ve Peçenekler de yerleşiyor. 4-5 kavim yani Kuman ve Peçenekler Türk. orada birbiriyle karşılar. Ama en büyük kitle Macarlar olduğu için Macaristan diyoruz. Ve Macarların bazıları da itiraz ediyor. Biz Türk değiliz, biz Macarız. Finugor kavmiyiz diye. Macar Türkologlar ise biz bir karma topluluğuz. Türk ve Fin karması bir topluluğuz. Yani biz akrabayız diye. Evet, Türklerle yakın akrabayız diye. Bizim bugünkü tarihçilerimiz zaten Macarca'nın, yani bugünkü dil olarak Macarca'nın bize Moğolca'dan ve diğer Ural Altay kavimlerinden daha yakın olduğunu. Çünkü çok büyük Osmanlı devrinde çok büyük alışveriş yapılmış. Macarların yani dili bizimle yakın akraba olmuş. Dil bakımından da yakın akraba olmuş. Böyle ırken de bir karma kavim oldukları için çok sayıda Türk oraya yerleşip bunlarla karışmış.
Evet, Güray Hocam'ın ekliği.
Bizans kaynaklarında dinleyicimizin sorusuna cevap olacağı açısından daha teyit anlamında söylüyorum. Bizans kaynaklarında Macarların nasıl Hristiyanlığa girdikleri detaylı bir şekilde anlatılır.
Oradan hocam bu mikrofonda siz söylediniz, dört kere din değiştirdiler.
Evet, bu din değiştirme hadiseleri açıkça gösteriyor ki Macarlar Türktür. Oradaki olaylardan dolayı zaten birçok yerde İskit adını da takıyorlar Bizans kaynakları. Yani Bizans kaynakları onların Türklüklerine şehadet ediyor, şahitlik ediyor. Ve Macarların önemli bir kısmı, bilim adamlarının, tarihçilerinin de bu kanaatteler. Yani Macarların hepsi de aynı düşünmüyor, soruda olduğu gibi değil konu. Bilimsel olarak bakıldığında da tarih kaynakları bunu teyit ediyor yani Türklerle olan alakalarını.
Hocam özetlersek bir karma topluluktan mı bahsediyoruz?
Evet. Türklere evet.
Kaynaşmış Türklere akraba.
Bir topluluktur.
Evet.
Güray Hocam şimdi biz Balkanlardaki Türk izlerini, Balkanlara Türklerin geçişini Osmanlı'dan bahsediyoruz. Genel kanı ve yerleşik kanı hepimizde hemen hemen Türk insanında bu şekilde. Fakat az evvel giriş yaptı ki hocamız, Ahmet hocamız, daha önceki programlarımızda siz ifade buyurdunuz. Çok çok Osmanlı'dan yıllar yıllar önce Türkler zaten Balkanlara ve Avrupa'ya geçmişler.
Evet, 11. yüzyıldan itibaren de İslamiyet'e girmiş olan Balkanlarda Türk toplulukları var. Buna dair bilgiler. Tabii gelecek programlarda da üzerinde durmamız gereken yeni bir takım konular var. Dobruca'da bağımsız Türk devletleri var o dönemlerde. Yani Osmanlı'nın henüz o bölgeye gelmesinden önce o bölgenin hazırlığı anlamında da önemli bir pay sahibi bunlar. Peçeneklerde, Oğuzlarda... Yani Dobruca'da bir Türk devleti kurduklarını söyleyebiliriz. Tam 11. yüzyıldaki bu karşılaşma sırasında da yani bir bağımsız Türk topluluğunun bölgede varlığından bahsedebiliriz. Bunun adı Peçenekler olabilir, Oğuzlar olabilir ama sonuçta Dobruca'da bir Türk devleti vardı 11-12. Yüzyıllarda. Bu anlaşılıyor. Bir diğer taraftan da İzzettin Keykavus'un o Selçukluların yer yer bölgeye sığınma amacıyla göçleri buna işaret ediyor. Demek ki bölgede önceden kalma bir sığınabilecek Türk devleti yapısı var.
Malazgirt'te de zaten Bizans saflarında savaşan Türkler de vardı değil mi hocam?
Malazgirt'teki 15 bin kişilik Selanik bölgesinden gelen Vardar Oğuzlarından gelen bir grup var. Bir de kuzeyden Delorman'dan gelen 15 bin kişilik bir Peçenek atlı grubu var. Her iki grupta atlı. 15-15 bu 30 bin kişilik bir topluluk Bizans ordusunda. 30 bin kişi, 15 bini Peçenekler sağ kanatta, Roman Diyojen'in ordusunda uzlar sol kanatta. Hücuma geçip bir şeye o Alp Aslan'ın ordusunun yanına gelince ters dönüp öncülük etmişler Selçuklu ordusuna. Bizanslar büyük bir panik yaşamışlar. Bunlar hücum ediyorlar diye sevinirken bir bakıyorlar kendilerine karşı dönmüşler. Bunu bizim tarihçiler işte orada Türkçe konuşulduğunu duyunca hemen heyecanlandılar. Türklerin tarafına geçti diye şey diyor ama bu hocam, yanlış bir bilgi.
Evet, böyle yazılıyor ve böyle dillendiriliyor.
Doğrusu bizim istihbarat çok iyi çalışmış. Bunların arasında bunları ayarlamış. Yani hazırlamış. Bunlar da komutanlar biliyor işi. Hücuma geçince dönecekler. Yani Selçuklu ordusu bunların kendilerine iltihak ettiklerini, katıldıklarını gayet iyi biliyor.
Evet. Evet. Ahmet Hocam ben kestim sözünüzü. Uzu'ya kelimesinde dahi bu Gagavuzların. Oğuzların. Evet. Şimdi buradan devam edelim. 11. yüzyıla kadar mı götürdük Gagavuzların tarihini?
Evet. 11. yüzyıldaki o uzların Tuna'dan 1064 senesi 11. yüzyıldır. 1064 senesinde Tuna'yı geçip Balkanlara yayılmaları, o yıl çok büyük kış olmuş. Bunlar da göçebe kavim. Çadırlarda kendileri koruyormuş. Yarısı soğuktan kırıldı diye yazıyor tarihçiler, Bizans tarihçileri. İşte bir kısmı Deli Orman'a yerleşiyor. Bu uzların 150 bin kişi kadarı. Yani 600 bin kişiden 300 bini gitmiş. O şey soğuklarda ve salgın hastalıktan kırılmış. 300 binin yarısı Dobruca'ya yerleşiyor. Yarısı da güneye Drama yöresine, Serez Drama bölgesine yerleşiyor. Bir kısmı da Vardar boylarına yerleşiyor. O uzlara Vardariyot dermiş. Bunlar 17. yüzyılda Müslümanlaşıp silinmiş. Ama diğer uzlar, bu Serez Drama bölgesinde Zihne bunların merkezi, Zihne Kalesi. Bugün Zihne şehri 22 bin nüfuslu bir Gagavuz şehridir Yunanistan'da. Yani orada bir büyük Gagavuz topluluğu var. Hala yaşıyor ve Türkçe konuşuyorlar. Gagavuz diye, Gagavuzes diye dernekleri var.
Hocam uz peki o baştaki Gagavuz nereden? Yine kelimenin onomastiğine dönersek.
Şimdi o çok önemli. Gagavuz kelimesini çeşitli yorumlar yaptı bizim tarihçiler. Başka tarihçiler de işte Gaga kelimesi ağabey demek, büyük Oğuz demek, aga, büyük kardeş demek, evet, anlamında. Gaga, aga öyle yorumlar yaptılar ama bunun en doğrusu benim araştırmalarımdan, Osmanlı arşivlerinden buldum ki Keykavuz kelimesi buradan giden Türkmenler tarafından Keykavuz diye söylenmiyor. Dobruca'ya giden Türkmenler Gaygavuz demişler buna. Konya civarına gidenler Kelik konuşmuyor, Geli konuşuyor.
İzzettin Keykavuz.
Konya'yı Gonya diye konuşuyorlar. Oraya biz Gonya'lı diye.
Hocam o hırıltılı H olsa gerek daha sonra G'ye. Kaykavuz şey, evet.
K, G'ye dönüşüyor. Yani Konya'yı Gonya diye söylediği için, Kayseri'yi, evet, Gayseri dedikleri için.
Evet hocam, ses orada değişmesi, da, evet.
Keykavuz'a da Gaygavuz demişler. Gaygavuz.
O Gökoğuz'dan geldiğine ilişkin tezler var hocam. Ya,
o tez de var ama en doğrusu Paul Wittek'te böyle tahmin edildi. Gaygavuz kelimesinden Keykavuz, Gaygavuz, Gagavuz olmuş diye. Yani Paul Wittek o şeyde haklı. O iyi bir Türkolog.
Fakat hocam az önce ifade buyurduğunuz Müslüman olan Oğuzların, Uzların daha sonra oradaki Balkan topluluklarıyla kaynaşıp işte, ama Gagavuzlar Ortodoks.
Ortodoks işte şeyden gelen, o Dobruca'ya yerleşen Gagavuzlar, Trakya'ya yerleşen Gagavuzlar, yani hepsi Hristiyanlaşmış Bizans devletine. Onları Bizans yakalayıp bir de şey yapmış, vaftiz edip bunların komutanlarını, aşiret reislerini Bizans ordusuna asker kaydetmiş. O da bayağı etkili. Yani böylece Peçenekler Müslüman olarak yerleştiği halde Gagavuzlar, Uzlar Hristiyanlaşmış.
Evet. Hocam programın sonuna geliyoruz. 1-2 dakikamız kaldı. Gagavuz meselesi konusu Türk tarihinin bu önemli sayfası. Bu henüz daha yeni giriş yapmış vaziyetteyiz. Ben bir toparlama rica edeceğim Güray Hocam'dan. Daha sonra veda edelim dinleyicilerimiz ama, evet, hocam haftaya Gagavuz konusuna devam edelim. Evet.
Gagavuzların varlıklarını, ortaya çıkışlarını pek çok daha yeni belgelerle de burada paylaşma imkanına sahip olacağız. Osmanlı döneminde Gagavuz Sultanı tabiri, sultan sıfatı bu bölgeye, bu bölgenin hakimine sultan lakabı veriliyor. Demek ki ayrı bir statü veriyor Osmanlı Devleti. Her ne kadar bunlar yani Boğdan bölgesine, eyaletine bağlı olarak varlıklarını sürdürüyorlarsa da ayrıca böyle bir haklara sahip olduklarını söyleyebiliriz. Günümüzde de konuştukları dil itibariyle, giyim kuşamları, hayatları Anadolu'daki Oğuz Türklerine, Anadolu insanına çok benziyor. Gerçekten de aynı dili konuşuyoruz ve pek çok ortak noktamız var. Din değiştirmeleri olayı da Bizans'ın tabii Balkanlar'da çoğunlukla zorla yaptığı bir şey. Yani baskıyla, 12. 13. yüzyılda Macarlar da 12. yüzyılda Hristiyanlığa girdiler. Aynı çağda Oğuzların bu konuda 12. yüzyılda Hristiyanlığa zorla girdirilen gruplar içerisinde yer alıyorlar.
Evet hocam.
Tabii olarak Ortodoks olarak varlıklarını sürdürüyorlar.
Değerli dinleyicilerimiz, henüz giriş yapabildik az önce söylediğim gibi konuya ama önümüzdeki hafta yaşantıları, kültürleri, bugünkü durumları hakkında haftaya devam etmeyi düşünüyoruz. Doktor Ahmet Cebeci hocamız ve doçent doktor Güray Kırpık hocamızla birlikte. Ben bir kez daha hocalarımıza teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Ve yazık ki bugün de bitiriyoruz. Süremiz doldu ama haftaya birlikte olmayı umuyoruz değerli dinleyicilerimiz. Şimdilik hoşçakalınız.
Türk tarihinin izinde.